الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Tir 1404, Hicri Kameri Takvimle 17 Muharrem 1447 ve Miladi Takvimle 13 Temmuz 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Sulsen Kolipur sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım. Ardından Hüzünlü Nefes Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Kalıcı Itır adlı programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Önce önemli haberlerin başlıklarını aktaracağım. Pezeşkiyan İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, Siyonist düşmanı yenilgiye uğrattı dedi. İran İslam Cumhuriyeti ordusu kara hava komutanı işgalci rejim İran'ın parçalanmasını istiyordu dedi. The National Interest snapback mekanizmasının uygulanması kolay değil diye itiraf etti. İran'ın Beyrut Büyükelçisi her ne pahasına olursa olsun hak cephesini destekliyoruz dedi. Ve Lübnanlı araştırmacı İran bölgesel ve küresel dengelerin şekillendirilmesinde kilit bir oyuncudur dedi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pazar günü yaptığı açıklamada İran silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu güç ve füzelerin Siyonist rejimin heybetini yıktığını vurgulayarak, halkın birlik ve dayanışma içinde sahada yer almasının bu başarıyı mümkün kıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri ve devlet kadrolarının halkın diğer kesimleriyle birlikte zamanında gösterdikleri doğru anlayış ve basiret sayesinde düşmanın İran'ın istikrarsızlaştırma planlarını boşa çıkardıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasının devamında savaşın kimseye yarar sağlamadığını ve kazananı olmadığını belirterek, diplomasi yolunu sürdürerek yeni savaş ve çatışmaların önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Pezeşkiyan şöyle devam etti. Hükümetin sloganı ve yaklaşımı doğrultusunda iç birliktelik, komşularla dostluk ve dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler temelinde barış, huzur ve istikrar yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Biz asla zorbalık yapmadık ve yapmayacağız ama hiçbir şekilde zora ve zorbalığa da boyun eğmeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Hava Komutanı pazar günü yaptığı açıklamada 12 günlük mukaddes savunma sürecindeki gelişmelerin işgalci İsrail rejiminin İran'a saldırısının sadece nükleer meseleler ve İran'ın füze kabiliyetinden kaynaklanmadığını, aynı zamanda rejimin ülkeyi parçalamak ve iç karışıklık çıkarmak suretiyle İslam rejimine zarar vermeye çalıştığını ortaya koyduğunu belirtti. Tuğ General Kasım Hamushi, işgalci rejimle son savaşta şehit ve yaralı olan birkaç askerin ailesini Meşhed'de ziyaret ederken, düşmanın İslami İran'a yönelik hain hedeflerine değinerek şu ifadeleri kullandı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin direnişi ve dayanıklılığı, işgalci rejimin İran ve bölgedeki kötü amaçlarına ulaşmasını engelledi. İran Havacılık Komutanı, 12 günlük, affedersiniz, İran Hava Kara Komutanı 12 günlük mukaddes savunma sürecinde halkın birliği ve siyasi bilincini takdir ederek ülkenin dış düşman saldırılarına karşı başarısının başlıca sebeplerini büyük başkumandan tarafından sergilenen akıllı komuta yönetimi, toplumun uyanıklığı ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma gücü ve caydırıcılık kapasitesine bağladı. Uluslararası bir dergi yaptırımların otomatik olarak geri dönmesini öngören snapback tetik mekanizmasının etkinleştirilmesiyle ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bu mekanizma kapsamında yaptırımların yeniden uygulanmasının önünde birçok engel bulunduğunu ve mekanizma devreye sokulmazsa Batı'nın İran'a yeni yaptırımlar uygulamakta ciddi sorunlar yaşayacağını yazdı. The National Interest dergisinin bir raporunda şu ifadelere yer verildi. Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tek taraflı olarak yeniden uygulamıştı. Ancak şu an uluslararası silah ve nükleer yaptırımların yeniden canlandırılmasında asıl rolü Avrupa oynamalıdır. Bu kısıtlamalar İran'la yapılan eski nükleer anlaşmanın bir parçasıydı ve hızla sona ermektedir. Batılı yayın organı şunları da ekledi. Eğer Batı belirlenen tarihe kadar harekete geçmezse, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik silah, füze ve nükleer yaptırımları kalıcı olarak geri getirilemeyecek ve Güvenlik Konseyi İran'ın nükleer dosyasını resmen kapatmış olacaktır. İran'ın Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Arap Sosyalist Baaz Partisi'nin Halk ve Liderlik Heyeti ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Halk Cephesi'ni her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğini vurguladı. Müçteba Amani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut'taki Büyükelçiliğinde bu partinin Genel Sekreteri Ali Hecazi Başkanlığındaki Arap Sosyalist Baaz Partisi'nin heyetini kabul etti. Amani, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıları sırasında hem halk hem de hükümet düzeyinde İran'a yönelik küresel desteği tanık olduklarını, ancak bu destekler içinde Lübnan'ın tutumunun istisnai olduğunu söyledi. Beyrut'taki İran Büyükelçisi şöyle devam etti. Biz Hak Cephesi'ni her ne pahasına olursa olsun destekliyoruz ve bu yolda hiçbir şekilde geri durmayacağız. İnşallah Gazze'de, Batı Şeria'da Siyonist rejimin Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarında gözlerimizle gördüğümüz zulme karşı küresel bir cephe oluşacaktır. Lübnanlı bir araştırmacı İran İslam Cumhuriyeti'nin artık savunma ya da zayıf bir konumdan müzakere eden bir taraf olmadığını vurgulayarak İran'ın bölgesel ve uluslararası dengelerini şekillendirilmesinde kilit bir oyuncuya dönüştüğünü belirtti. Lübnanlı yazar ve araştırmacı Muhammed Hezimi El Mesire haber kanalına verdiği röportajda İran ile batılı güçler arasındaki gerçek anlaşmazlığın yalnızca nükleer programın doğası ile ilgili olmadığını, aynı zamanda Tahran'ın üstlenmeye başladığı bölgesel ve küresel rol ile de bağlantılı olduğunu ifade etti. Hezime şöyle dedi: "Batı, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl olsa dahi bu projeye ulaşmasından endişe duyuyor." Hezime ayrıca şunları söyledi: "Bu mücadelede kim galip gelirse kendi şartlarını dayatacaktır. İran ise müzakerelerde kendi çıya ve koşullarını özellikle Amerika'nın dayatmalarından bağımsız olarak belirleyebilecek güç ve konuma sahip olduğunu ispatlamıştır." Görünüşe göre aklını yitirmiş olan işgalci İsrail Başkanı, affedersiniz İsrail Başbakanı pazar günü İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin 12 günlük savaş sonrası derin bir çıkmazda olduğunu iddia etti ve İran ile olağanüstü bir anlaşmayı destekleyeceğini söyledi. Benjamin Netanyahu İran ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu anlaşma zenginleştirme olmadan olacak. Kıyılarınıza ulaşabilecek balistik füzeler olmadan olacak." Yani uluslararası anlaşmaların izin verdiği 300 mil mesafeyi aşan balistik füzeler olmadan olacak. "Bana bu 3 maddeyi verin, eğer kabul edilirse bu farklı bir rejim olur. Eğer olmazsa İran'ın içinde durumun hangi yöne doğru gidecekse gitmesine izin verin." İşgalci İsrail Başbakanı iddialarına şöyle devam etti: "Eğer İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri geçen ay saldırmasaydı, İran bir yıl içinde nükleer silaha sahip olabilirdi." Nikaragua parlamentosu Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı İran İslam Cumhuriyeti ve Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ilan etti. Nikaragua Ulusal Meclisi milletvekilleri İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik son yasa dışı saldırılar ile 2023 Ekim ayından bu yana 57 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail rejiminin Gazze'deki vahşi saldırılarını sert biçimde kınadı. Parlamento üyeleri İran'ın Siyonist rejimin saldırılarına karşı gösterdiği savunma kapasitesine ve dünya genelinde İran halkına verilen geniş destek ve dayanışmayı takdir ettiklerini vurguladı. Ayrıca Nikaragua hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmiş bir ülke olarak bu rejime yönelik soykırım ve savaş suçu suçlamalarına ilişkin uluslararası davalara aktif katılımını da güçlü şekilde desteklediklerini ifade ettiler. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları pazar günü Siyonist rejimin bir komuta üssüne roket saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları Siyonist rejime ait bir komuta üssüyle kontrol noktasını Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yer alan Kizan-ı-Neccar civarında roketlerle hedef aldıklarını açıkladı. Siyonist rejime ait bir medya organı da cumartesi günü Gazze'nin kuzey ve güneyinde meydana gelen 3 ayrı çatışmada 5 İsrail askerinin yaralandığını doğruladı. Aynı zamanda Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları da işgalci güçlere ait bir zırhlı aracı Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Kisufim ikmal hattında hedef alarak imha ettiklerini bildirdi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı cumartesi akşam yaptığı açıklamada Filistin direnişinin asla teslim olmayacağını ve işgalci İsrail rejiminin Filistinli müzakere heyetinin esnekliğini zayıflık gibi bir halüsinasyon kapıldığını vurgulandı. Muhammed El-Hindi Filistin heyetinin saldırıları durdurma yolunda büyük esneklik gösterdiğini belirterek İsrail rejiminin bunu zayıflık işareti olarak gördüğünü ifade etti. Hindi, "Ne teslim oluruz ne de direnişi zayıflatmayı amaçlayan planların tuzağına düşeriz. İsrail bizi Gazze topraklarının sadece %40'ı ile yetinmeye zorlamak istiyor," dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Ayrıca şu ifadeleri kullandı: Filistin milleti sadece direniş grupları değil, herkes efsanevi bir dayanıklılık gösterdi. Eğer İsrail yapabilseydi ilerlerdi, ancak güçlerinin zayıflığı ve tükenişi buna izin vermiyor. Ve Amerika'da yapılan yeni bir anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin Donald Trump'ın özellikle Çin ile ilgili gümrük tarifeleri politikalarından memnun olmadığını gösterdi. Amerikan haber sitesi Politico, bu sitenin Public First adlı kurumla ortaklaşa gerçekleştirdiği özel bir anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre Trump'ın yıkıcı ticaret politikaları ona oy veren seçmenlerin önemli bir kısmında memnuniyetsizlik yaratmış durumda. Bu durum 2026 ara seçimlerine hazırlanan cumhuriyetçiler için bir kırmızı çizgi olarak görülüyor. Anket 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'a oy veren Amerikalı seçmenlerin dörtte biriyle neredeyse yarısının onun tarifeye dayalı politikalarının farklı unsurları, özellikle Çin'e yönelik yaklaşımı konusunda şüpheleri olduğunu ortaya koydu. Politika bu anketin cumhuriyetçiler için bir uyarı niteliğinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ticaret meselelerine odaklanması ile sanayileri ülkeye geri getirme vaadini dikkat çektiğini yazdı. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Batılı hükümetlerin Siyonistlerle Filistinlilere yönelik soykırıma ortaklığı bir sınır tanıyor mu başlığı altında. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA yaptığı son uyarıda Gazze şeridindeki sağlık koşullarının felaket boyutuna ulaştığını duyurdu. Ajans, İçme su bulunmaması, sığınaklardaki aşırı kalabalık ve yakıcı yaz sıcaklıklarından dolayı ciddi endişe duyduğunu belirterek, kuşatmanın devam etmesi halinde Filistin sınırlarını aşan bir insani krizle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu. UNRWA, kuşatmanın derhal sona erdirilmesini ve Gazze insani ve sağlık yardımlarının ulaştırılması için gerekli imkanların sağlanmasını talep etti. Bu talep ise şu ana kadar Siyonistlerin mutlak kayıtsızlığı ve basının anlamlı sessizliği ile karşılandı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF de Gazze'deki çocuk soykırımının boyutlarına ilişkin çarpıcı veriler yayımladı. Kurumun resmi raporuna göre 2023 Ekim'inde başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşından bu yana her gün ortalama 27 Filistinli çocuk İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Bu sayı çağdaş hiçbir savaşta bu yoğunlukta ve çocuklar üzerinde bu derece odaklı bir katliamın yaşanmadığını ortaya koyuyor. UNICEF'in Gazze'deki sözcüsü bu durumu acımasız, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz ve insani mantığın tamamen dışında şeklinde nitelendirdi. Siyonistlerin ve onların batılı destekçilerinin Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik zulmü yalnızca bombalamalarla ve anında gerçekleşen ölümlerle sınırlı değil. Birleşmiş Milletler'in İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, OCHA verilerine göre Gazze'de 5000'den fazla çocuk ağır yetersiz beslenme aşamasına ulaşmış durumda ve yalnızca geçen ay 66 çocuk açlık, bebek maması eksikliği ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün başka bir raporuna göre Gazze'deki sağlık merkezlerinin %70'inden fazlası ve ya hizmet dışı kaldı ya da doğrudan bombalandı. Bu durum binlerce çocuk, kadın ve savunmasız sivilin yavaş ve korkunç bir şekilde ölmesi anlamına geliyor. Bu felaketlerin yanında sahte İsrail rejiminin ordusu Gazze kuşatmasını tam anlamıyla sürdürmeye devam ediyor ve halkın gıda yardımlarına ulaşma çabası bile şiddetle bastırılıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin raporuna göre Mayıs ayının sonlarından bu yana insani yardımların dağıtımı sırasında oluşan kuyruklarda İsrail keskin nişancıları tarafından 798 Filistinli şehit edildi. Bu trajedilerden daha acı verici olan ise Batılı hükümetlerin kasıtlı kayıtsızlığıdır. Kendilerini insan haklarının, uluslararası güvenliğin ve demokratik değerlerin bayraktarı olarak tanıtan bu ülkeler, sessizlikleriyle sadece tarafsız kalmıyor, suç ortağı da oluyorlar. Bir zamanlar Suriye'deki bir kimyasal saldırı için dünyayı ayağa kaldıran bu ülkeler bugün Gazze'de hastanelerin, okulların ve mülteci kamplarının bombalanmasına karşı sadece İsrail'in meşru müdafaa hakkından söz ediyorlar. Bu çarpık mantığa göre binlerce çocuğun öldürülmesi meşru müdafaa sayılırken sadece hayatta kalmaya çalışan bir halkın direnişi terörizm olarak yaftalanıyor. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Hüzünlü Nefes Podcast'inin bu bölümünde Aşura gününün son perdesine ulaşıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ailesi ve dostları ile vedalaştıktan sonra yalnız ve desteksiz bir şekilde meydana girdiği ana. İmam kılıçtan daha derin bir yarayla ama dimdik bir duruşla kaderine doğru yürür ve tüm mazlumiyetiyle aziz canını özgürlük ve hakikat yoluna adıyor. Hüzünlü Nefes Podcast'inin bir başka bölümünü dinliyorsunuz kıymetli dinleyiciler. Bu podcast'te Yasin Hicazi'nin Ah adlı kitabından ilham alarak ve Şeyh Abbas Kumi'nin Nefes-el Mahmum eserindeki rivayetlere dayanarak Kerbela olayını sade bir şekilde anlatıyoruz. Öyle ki hakikat derin bir hüzün ve ağır bir sessizlik içinde ortaya çıkıyor. Bu bölümde Aşura gününün son perdesini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ailesi ve yarenleriyle vedalaştıktan sonra yalnız ve desteksiz bir şekilde meydana girdiği ana ulaşıyoruz. İmam kılıçtan daha derin bir yarayla fakat dimdik bir duruşla kaderine doğru yürüyor ve tüm mazlumiyetiyle kıymetli canını özgürlük ve hakikat yoluna adıyor. Gelin hep birlikte sakin bir bakış ve mahzun bir kalple bu son anları gözden geçirelim. Umut edelim ki bu anlatının tozu silinirken yüreğimizde cesaret ve insanlığa dair taptaze bir anlam can bulsun. Fakat hikayemize başlamadan önce bu podcast'in İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Abbas İbni Ali'nin şehadetiyle birlikte İmam Hüseyin Aleyhisselam Sa'd ordusuna karşı savaşta yapayalnız kaldı. Hüseyin İbni Ali o son anlarda çadırına yöneldi. Yüreği hüzünle doluyken ailesiyle vedalaştı. İmam büyük kızı Fatıma için bir mektup yazdı ve onu ona teslim etti. Ayrıca onu ileride hasta olan oğlu Ali İbni Hüseyin'e iletmesi üzere bazı vasiyetlerde bulundu. İnsanlar Ali İbni Hüseyin'in iyileşemeyeceğini ve fazla yaşamayacağını sanıyordu. Fakat imam, imamet emarelerini, ismi azamı, peygamberlerin miraslarını ve yüzüğünü ona verdi ve böylece kendisinden sonra bu emanetler onun yanında kalır ve kimse fark etmez. Bu manevi veda ve vasiyetin ardından İmam Hüseyin aleyhisselam savaşa hazırlandı. Yüksek bir sesle düşman ordusuna, "Peygamber ailesinden birini savunacak kimse yok mu? Bize yardım edecek biri yok mu?" diye seslendi. Kadınların ağlama ve feryat sesleri yükseldi. Tam o sırada Hüseyin bir bebeğin ağlayışını duydu. O bebek onun en küçük oğlu olan süt emen bebek Ali Asgar idi. Ali Asgar susuzluktan dolayı ağlıyordu. İmam onu kucağına aldı ve orduya dönerek şöyle dedi: "Bana merhamet etmiyorsanız en azından bu masum çocuğa merhamet edin." Tam o anda Hermele uğursuz bir ok fırlattı. Ok bebeğin boğazına saplandı ve onun hayatına son verdi. İmam Hüseyin ağladı ve şöyle dedi: "Ey Allah'ım! Bizi çağırıp sonra öldüren bu kavim ile bizim aramızda hükmünü ver." İmam ellerini Ali Asgar'ın boğazının altına tuttu ve boğazı tamamen kana bulandığında o kanı göğe savurarak, "Başımdan geçenler Allah'ın şahit olduğu için kolaydır," dedi. Ali Asgar'ın kanı yere aktı. İmam yine şöyle dua etti: "Ey Rabbim! Eğer gökten bize yardım kapısı kapanmışsa bu zalimlerden intikamımızı al." Ardından Husayn İbni Temim adlı kişiden bir başka ok imamın dudaklarını isabet etti ve kan dudaklarından süzüldü. İmam Hüseyin attan indi, kılıcının kabzasıyla küçük bir mezar kazdı ve Ali Asgar'ın küçücük bedenini orada toprağa verdi. Hüseyin aleyhisselam yeniden ayağa kalktı. Kederle ve bir vakar içinde mahzun sesiyle bu kavmin vefasızlığı ve kininden söz etti. Önce Ali'yi öldüren bu insanlar, daha sonra onun salih oğlu Hasan'a da merhamet göstermeyen bu insanlar. Ve şimdi hiç Allah'tan korkmadan hep birlikte Hüseyin'in ve onun ailesinin kökünü kurutsunlar diye toplanmışlar. Hüseyin geçmişi hatırlayarak hüznünü ifade etti ve eğer bir suçu varsa o da iki büyük şerefe dayandığını belirterek, bunlardan birinin Kureyş'ten olan Allah'ın Resulü, diğeri ise peygamberden sonra insanların en faziletlisi olan Ali olduğunu söyledi. Babası Allah'ın seçilmişiydi ve annesi de kadınların en üstünüydü. Hüseyin kendisini iki altından çıkan bir gümüş gibi görüyordu. Birinin güneş gibi bir baba, diğerinin ay gibi bir anne olduğunu, hiç kimsenin benim dedem ve babam gibi bir soy ve öğreticisi yoktur diye söyledi. Annesi Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha idi ve babası ise Huneyn ve Bedir meydanlarının yiğidi, çocukluğundan beri Allah'a ibadet eden ve tüm iman savaşlarında öncü olandı. O sırada Hüseyin düşmanlara baktı ve onların kendisini öldürmek için birleştiğini görünce Kur'an'ı aldı, açtı ve yüksek sesle "Hangi gerekçeyle kanımı helal sayıyorsunuz?" diye sordu. Sonra gösterişli bir zırh giydi ve başına bir sarık takarak savaşmaya hazırlandı. Hüseyin kınından çekilmiş kılıcıyla kararlı bir irade ve korkusuz bir ruhla halkı savaşa çağırdı ve yaklaşan herkesi öldürdü. Öyle ki onların arasında büyük bir katliama sebep oldu. Sonra ordunun sağ kanadına saldırdı ve şöyle dedi: "Ölmek insanın zillete boyun eğmesinden daha iyidir." Ardından sol kanada hücum etti ve "Ben Ali'nin oğlu Hüseyin'im. Yolumdan dönmeyeceğim üzerine ant içtim. Babamın ailesinin destekçisiyim ve peygamberin dini üzerine kararlıyım." diye haykırdı. Kufe ordusundan biri sonradan şöyle anlatıyor: "Hiçbir zaman üstüne birçok düşmanın saldırdığı, dostlarının öldürüldüğü fakat ondan daha cesur birini görmedim. Öyle savaşıyordu ki sanki bir kurt keçi sürüsüne dalmış ve onları dağıtıyordu. Düşman ordusu çok kalabalıktı, yaklaşık 30 bin kişi. Ancak Hüseyin ordunun kalbine saldırdığında düzenlerini kaybediyorlar ve çekirgeler gibi dağılıyorlardı. İmam Hüseyin geri dönerken diliyle "La hevle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" zikrini getiriyordu. Denilmiştir ki Hüseyin aleyhisselam onlarca düşmanı yere serdi ve bu geride bıraktığı yaralılar dışında olanlardı. Ömer İbni Saad askerlerine şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Kiminle karşı karşı olduğunuzu biliyor musunuz? Bu adam Arap'ın öldürücüsüdür. Hangi yönden saldırırsanız saldırın, o savaşır." Ömer İbni Saad ordunun 4000 okçusuna her taraftan imama ok atmaları için emir verdi. Bir grupta taşla Hüseyin'e saldırdı. Şimr bazı Kufelilerle birlikte Ehl-i Beyt'in çadırlarının yakınına gitti ve imam ile mahremleri arasına girdi. Şimr o çadırları ateşe vermek istediğinde İmam Hüseyin aleyhisselam, "Eğer dininiz yoksa hiç değilse dünyada özgür insanlar olun, benimle savaşın ve kadınları serbest bırakın" diye haykırdı. Şimr, "Bu iş sana revadır" diye cevap verdi. İmam tekrar şöyle bağırdı: "Mahremimden uzaklaşın ve bana gelin." Hüseyin kendi çadırına döndüğünde Şimr bir takım arkadaşları ile birlikte ona saldırdı ve onu kuşattılar. Malik İbni Nusayr kendi adında bir adam hızla geldi, Hüseyin'e hakaret etti ve başına kılıçla vurdu. Hüseyin'in başındaki takke yırtıldı, kan başından aktı ve takkesi kanla doldu. Bunun üzerine İmam Hüseyin şöyle dedi: "Allah seni zalimlerle haşretsin ve kıyamet gününde yaptıklarının karşılığını versin." İmam Hüseyin o takkesini attı, bir mendil istedi ve başındaki yarayı sardı. Sonra başka bir takke istedi ve başına bir sarık bağladı. Hüseyin bir kez daha Ehl-i Beyt ile vedalaştı, onlara sabır ve metanet tavsiye etti. Şimr piyadeleriyle birlikte İmam Hüseyin'in yanına geldi. Hüseyin onlara saldırdı ancak onlar tekrar onu kuşattılar. Düşmanların saldırısı ve kargaşası arasında birdenbire küçük bir çocuk olan Abdullah İbni Hasan çadırlardan dışarı koştu. Henüz ergen olmamış küçük yaştaki bu çocuk amcasının yalnız kalmasına dayanamadı. Halası Zeynep Salamullah Aleyha onu engellemeye çalıştı ama Abdullah bunu kabul etmedi ve imamın yanında olmak için bütün varlığıyla kendini Hüseyin'in yanına attı. Tam o sırada Bahr İbni Ka'b kılıcını kaldırarak imama vurmak istedi. Fakat Abdullah kendini amcasına siper etti. Kılıcın ucu elini isabet etti ve elini kemikten ayırdı. Öyle ki sadece ince bir deri parçasına bağlı kaldı. Abdullah, ya Ebatah, ya Emmah, ey baba, ey amca diye bağırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam onu tuttu. Göğsüne bastı ve onun için dua etti ve düşmanlarına beddua etti. Ancak biraz sonra o başka bir mel'un olan Hermele'nin eliyle şehit edildi. Ömer İbni Sa'd'ın askerleri Hüseyin'e yöneldiler. O bir yudum su istiyordu. Ancak her defasında Fırat Nehri kıyısı Şeria'ya doğru ilerlediğinde düşmanlar aniden ona saldırıyor ve onu sudan uzaklaştırıyorlardı. Ebul Cenub Abdurrahman İbni Ziyad, İmam Hüseyin aleyhisselama bir ok daha fırlattı. Ok alnına isabet etti. Hüseyin oku çıkardı. Kan yüzüne ve mübarek sakalını aktı. Fakat Hüseyin öfkeli bir aslan gibi düşmanlara saldırdı ve kılıcıyla ulaştığı herkesi vurdu. Oklar her taraftan üzerine yağıyor, boğazına ve göğsüne saplanıyordu. İmam acı ve hüzünden titreyen sesiyle şöyle dedi. Ey kötülük yapan ümmet! Peygamberiniz Muhammed'in evlatları hakkındaki hürmetini gözetmediniz. Benden sonra artık Allah'ın hiçbir kulunu öldürmekten korkmazsınız ve bu iş size kolay gelecektir. Allah'a yemin ederim, umarım Allah sizi rezil etmek için beni keramet sahibi kılsın ve hiç beklemediğiniz bir yerden bizim öcümüzü alsın. İbni Malik, ey Fatıma'nın oğlu, Allah bizden nasıl intikam alacak diye sordu. Hüseyin, Allah içinize savaşı salacak ve kanınızı dökecek. Ardından üzerinize acı bir azap gönderecek diye cevap verdi. Hamid İbni Müslim şöyle anlatıyor. Düşmanın piyadeleri ona saldırıyordu ve o onları sağdan ve soldan püskürtüyordu. Okçular da sürekli ok atıyorlardı. İmamın bedeni kirpi gibi oklarla kaplandı. O savaşmaktan vazgeçti. Düşman ordusu ise karşısında durdu. Ömer İbni Sa'd Hüseyin'e yaklaştı. İmam Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep çadırdan dışarı koştu. Titreyen bir sesle, ''Ey Ömer İbni Sa'd, Ebu Abdullah öldürülüyor ve sen yalnızca seyir mi ediyorsun?'' diye bağırdı. Ömer İbni Sa'd cevap vermedi. Zeynep tekrar şöyle seslendi. Yazıklar olsun size. Aranızda dindar biri yok mu? Sessizlik hala devam ediyordu. Hüseyin'in gözyaşları, yanakları ve sakalı üzerinden akıyordu. Yüzünü düşmandan çevirdi. Savaşın yorgunluğundan bir an için durdu ve dinlenmek istedi. O sırada bir taş alnına isabet etti ve alnından kan aktı. Elbisesini aldı ve yüzündeki kanı silmeye çalıştı. Tam o anda düşman tarafından 3 zehirli ok atıldı ve göğsüne saplandı. Hüseyin başını göğe kaldırdı ve Allah'ım, yeryüzünde hiçbir peygamberin oğlu kalmamışken bir adamı öldürüyor, sen bunu biliyorsun dedi. Sonra oku tuttu ve arkasından çıkardı. Yarasından oluk oluk kan aktı. Derler ki Hüseyin'in bedenine 72 yara vardı. Bazı rivayetlerde 33 ok ve mızrak yarası, 34 kılıç darbesi olduğu söyleniyor. Oklar vücuduna kirpiye saplanmış dikenler gibi batmıştı. Yaraları çoğalınca Salih İbni Vehb imamın böğrüne bir mızrak sapladı. Hüseyin attan sağ tarafı üzerine düştü ve şöyle dedi: Bismillah ve billah ve âlâ milleti Resulullah. Yere düştüğü halde gökten şöyle bir inilti duyuldu: Ey peygamberimizden sonra sapıtmış ümmet, Allah sizi muvaffak kılmasın. Hamid İbni Müslim şöyle diyor: Hüseyin'in öldürülmesinden önce onu gördüm. Yaya idi ama cesur bir binici gibi savaşıyordu. Atılan oklardan kıvranıyor ve onlardan kaçıyordu. Karşılaştığı her süvariyi yere seriyordu. Zür'a İbni Şerik kılıcıyla Hüseyin'in sol elini vurdu ve onu kesti. Şimri İbni Zilcevşen de mızrağını omuzuna sapladı ve Hüseyin yere düştü. Hüseyin düşe kalka zorlukla ayağa kalkıyor ve yeniden düşüyordu. Bir süre geçti. İnsanlar Hüseyin'i öldürmekten çekiniyor, bu işi başkasına bırakıyorlardı. O sırada Şimr, ''Anınız sizin için yas tutsun, bu adamı öldürmekte neden gecikiyorsunuz?'' diye bağırdı. Sonra her yandan ona saldırdılar. Hazreti Ali aleyhisselamın kızı Zeynep Salamullah Aleyha çadırdan dışarı çıktı ve keşke gök yere çökseydi, keşke dağlar ufalınıp toprağa saçılsaydı diye feryat etti. Pek çok piyade Hüseyin'i kuşatmıştı ve vücuduna birçok darbe vuruyordu. Hüseyin su istedi. Bardak ağzına yaklaşınca Hasan İbni Numayr ona bir ok attı ve ok ağzına isabet etti. Su kana bulandı. Hüseyin bardağı attı. Senin İbni Enes ona saldırdı ve mızrağıyla vurdu. Huli İbni Yezid de hızla attan inip başını kesmek istedi ama korkudan titriyordu. Şimr, Allah kolunu zayıflatsın, neden titriyorsun dedi ve kendisi öne geçti. Hilal İbni Nafi şöyle diyor: Ben Ömer İbni Sad'ın arkadaşlarıyla birlikte ayakta duruyordum. Bir adam şöyle bağırdı: Ey emir, müjde ver, Şimr Hüseyin'i öldürüyor. İki safın arasına geldim ve onun can vermesini gördüm. Allah'a yemin ederim, hiçbir ölünün yüzünün Hüseyin'den daha güzel ve parlak olduğunu görmedim. Onun görünümündeki güzellik, onu öldürme fikrini zihnimden sildi. Şimr Hüseyin'in başını bedeninden ayırdı. Mızrağını Hüseyin'in sırtına sapladı. Mızrağı çektiğinde Hüseyin'in ruhu göğün en yüce mertebesine yükseldi. Kara ve karanlık bir rüzgar esti ve kızıl bir yel savulmaya başladı. Öyle ki her şey görünmez olmuştu. Gökyüzü kızardı ve güneş tutuldu. Öyle ki gündüz vakti yıldızlar görünür hale geldi. Yerde hangi taş kaldırılsaydı altından taze kan çıktı. İnsanlar ilahi azabın indiğini sandılar. Bu olay Cuma günü, Muharrem ayının 10. günü, Hicri 61 yılında öğle ile ikindi arası bir vakitte gerçekleşti. İmam Hüseyin ise 58 yaşındaydı. Hüseyin'in şehadetinden sonra binicisiz atı harekete geçti. Sadakat göstergesi olarak düşmanlara doğru hücum etti. Sonra yaralı ve kanlar içinde çadırlara doğru koştu. Peygamberin kızları atın tanıdık sesini işitince çadırlardan dışarı çıktılar. Fakat atı binicisiz ve eğerini devrilmiş gördüler. Harem kadınlarının ağlama ve feryat sesi yükseldi. Hüseyin'in kız kardeşi Ümmü Gülsüm elini başına koydu ve tarifsiz bir hüzünle şöyle haykırdı: Bu Hüseyin'dir, Kerbela'da yere düşen, başı bedeninden ayrılmış, elbiseleriyle sarı da yağmalanmış. Hüseyin'in sadık atı da keder ve acı içinde toynaklarını ölene kadar yere vuruyordu. Ardından yağmacılar çadırlara şiddetle saldırdılar ve her şeyi, hatta kadınların giysilerini bile yağmaladılar. Sahipsiz ve ağlayan kadınlar yalın ayak çadırlardan çıktılar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cesedine ulaştırmalarını talep ettiler. Başsız bedenin yanında Zeynep Salamullah Aleyha derin bir hüzünle onu çağırdı ve Kerbela müsibetini peygambere ağıtla iletti. Hamid İbni Müslim şöyle naklediyor. Ali İbni Hüseyin'e ulaştığımda o hastaydı ve Şimr onu öldürmek istiyordu. Ben ve Ömer İbni Saad engel olduk ve ona zarar verilmesine izin vermedik. Ardından Ömer İbni Saad çadırların yakılmasını emretti. Ancak kadınlara ve Ali İbni Hüseyin'e zarar verilmemesini özellikle vurguladı. Bu sırada Ömer İbni Saad şöyle sordu. Hüseyin'in naaşına kim at sürmeye gönüllü olur? 10 kişi gönüllü oldu. Bu 10 kişi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek bedeninin atlarının nallarıyla çiğnediler. Öyle ki onun mübarek göğsü ve sırtı ezilip parçalandı. Değerli dinleyiciler, Hüzünlü Nefes Podcast'inin bir başka bölümü sona erirken bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu anlatıda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın son anlarını, ailesinin yalnızlığını ve Ehl-i Beyt'in mazlumiyetini, susuzluk, hüzün ve direnişin tarihe yön verdiği günleri birlikte gözden geçirdik. Aşura sadece bir olay değil. Sadakat ve özgürlüğün simgesidir. Hala kalpleri uyandıran ve hakikati canlı tutan bir anlatıdır. Fakat Kerbela yolculuğu sürüyor. Hüzünlü Nefes'in ilerleyen bölümlerinde esir kervanıyla birlikte Kerbela'dan Şam'a uzanan yolda biz de eşlik edeceğiz. Oradaki hak isteme sesi susmadı. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sizlerden ayrılırken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 24. programında sizlerle birlikteyiz.
Avustralyalı yeni Müslüman Julia Mucellati şöyle diyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulmetmediğini, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınla onur duyuyor.
Avustralya geniş yüz ölçümü ve az nüfusu ile bilinen bir ülkedir. Avustralya 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere tarafından keşfedilmesi ve sömürülmeye başlamasından sonra bu topraklarda on binlerce yıl yaşayan yerlilere yönelik geniş haplı soykırımda insanlık dışı yöntemlerle başlamış oldu ve sonuçta yerli nüfusun sayısı şiddetle azaldı. İngilizlerin işlediği cinayetlerin bir tek örneğinde 1970'li yıllara kadar geçen 100 yıllık bir sürede yerlilerin çocukları ebeveynlerinden ayrılarak esirgeme kurumlarında tutuluyordu.
Kuşkusuz bazı göçmenleri bile etkileyen bu denli zalimane uygulamaların yaşandığı bir ortamda barış, hoşgörü, kardeşlik ve adalet dini olan İslam dinine yöneliş beklenmedik bir durum olmasa gerek. Gerçi Avustralya'da da İslam dinine yönelik propagandalar türlü yöntemlerle devam ediyor. Fakat buna karşın bu büyük semavi dine yönelişin her geçen gün daha da arttığı gözleniyor. Öyle ki 2001 ile 2011 yılları arasında Avustralya'nın Müslüman nüfusu hemen hemen ikiye katlandı. Bu arada Avustralya Müslümanlarının yeni kurduğu dernekte ilginç bir rapor yayımlayarak bu ülkede İslam dinine yönelenlerin 2/3 kadınlardan ibaret olduğunu açıkladı.
Bir süre önce de Daily Telegraph gazetesi Avustralya'da İslam dinini benimseyen bazı Avustralyalı yeni Müslümanlarla röportaj yaparak onların görüşlerini ve sorunlarını da sordu.
Jessica Swan, Avustralya'nın kuzeyinde doğan ve medya alanında faaliyet yürüten yeni Müslüman kadınlardan biridir. Gerçi ilkin Jessica'nın eşi Michael Müslüman olduğu fakat Jessica'nın İslam'ın hakkaniyetini öğrenmek üzere yaptığı araştırma tam 6 yıl sürdü. Stephanie Jenner de bu gazetenin röportajına katılan bir başka Müslüman kadındı. Stephanie çiçek aşısını bulan büyük dedesi Edward Jenner'in ölümü üzerinden 2 asır geçtiği bir sırada İslam dinini en üstün ve en mükemmel din olarak benimsedi.
Ancak bayan Julia Mucellati'nin İslam diniyle tanışması basit bir merakla başladı. Julia bir markette Müslümanların tükettiği helal et hakkında soru sormak istiyordu ve bu merakı gelecekte eşi olan Lublanlı bir Müslümanla tanışmasına vesile oldu. Julia şöyle anlatıyor. Ailem beni Ortodoks olarak yetiştirdi fakat asla sorularıma cevap veremediler. Bu yüzden Julia çok çabuk tüm sorulara cevap veren İslam dinini benimsedi.
Daily Telegraph'ın röportajına katılan tek yeni Müslüman erkek Jean-Pierre Alba'ydı. O da dinini en iyi şekilde tanıtan Müslüman bir kadınla tanıştıktan sonra bu semavi dini öğrendi. Jean şöyle diyor, ben bir Hristiyandım ama kiliseye gitmezdim. O Müslüman kadın benim din üzerinde daha fazla düşünmeme sebep oldu. Jean araştırmalarını İslam üzerinde odakladı ve sonunda Müslüman oldu.
Tahran Radyosu.
Avustralyalı bu dört yeni Müslümanın her biri İslam dinine ulaşmak için farklı bir yolculuğu tecrübe etti ve sonunda insanı insan eden bu dine dünyevi ve uhrevi saadetin tek yolu olarak buldu. Örneğin Stefan Jenner asla daha önce bir ırkçı olduğunu ve sürekli ahlaki olmayan ortamlara katıldığını fakat İslam dinini benimsedikten sonra sadece hicab kuralına uymakla kalmıyor, hatta erkeklerle tokalaşmaktan bile kaçınıyor.
Stefani Jenner şöyle diyor: Müslümanların yaşam ilkesi her gün bir önceki günden daha iyi biri olmaktır. Böylece İslam dini Bayan Jenner'in hayatını derinden etkiliyor ve yaşamında yüce hedefleri armağan ediyor.
Başta Batı olmak üzere başka ülkelerde yeni Müslümanlar büyük bir sorunla karşı karşıya bulunuyor ki o da medya organlarının İslam dini karşıtı propagandalardır. Bu yalan ve mesnetsiz propagandalar birçok insanı ve zihniyetlerini de Müslümanlara karşı zehirliyor. Böyle bir ortamda kuşkusuz İslam dinine yönelmek ve bu semavi dini yaşamanın en iyi yolu olduğunu ilan etmek zor ve hatta bazen de tehlikeli oluyor. Zira medya İslam dinini şiddet dini ve girici bir din olarak tanıtıyor ve tekfirci teoristlerin sapkın anlayışlarını da İslam gibi tanıtmak suretiyle tüm Müslümanları terörist ve tehlikeli insanlar olarak tanıtıyor. Böylece Avustralya gibi batı ülkelerde İslamofobiya atmosferi hüküm sürüyor.
İşte bu yüzden Jean-Pierre Alba Müslüman olunca ailesi ve arkadaşları onu dışlıyor, ancak Alba teslim olmuyor ve onları gerçek İslam'la tanıştırmak için uğraş veriyor. Alba şöyle diyor: Önceleri benden çok rahatsız oldular. Onlar Müslümanları köktenci insanlar olarak biliyordu ve bu düşüncelerinin değişmesi zaman aldı. Alba, Vehhabi teröristlerin diğer Müslümanlara karşı işledikleri barbarca cinayetleri hakkında da şöyle diyor: Teröristlerin İslam adına yaptıklarından sonra birçok Avustralyalı Müslümanları köktenci insanlar olarak tanıyor ve bu gerçekten üzücü bir şey. Biz de acı çekiyoruz ve bu tür şeylere şahit olmak istemiyoruz. Bizim sakin ve barışçıl bir yaşamımız var.
Jessica da teoristlere medyanın eline malzeme veren cinayetlerinden çok rahatsız olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor. Teoristlerin cinayetlerinden bir tek görüntü tüm insanların, Müslümanların hepsi böyle demelerine yetiyor. Stefan Jenner de aynı soruna temas ederken İslam hakkında araştırmalarına dayanarak şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de insanları öldürmeye izin veren hiçbir şey yok. İnsanlar Müslümanların başkalarına zarar vermek istediklerini düşünmeleri korkunç bir şey. Gerçekte tekfirci teoristler Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde İslam talimine tamamen aykırı hareket ediyor ve sonuçta başka ülkelerde de yaşayan Müslüman azınlıkların hayatını da tehlikeye atıyor.
İslam dini barış, hoşgörü ve mantık dinidir. İslam dini buna göre huzurlu ve barışçıl ortamlarda daha iyi gelişebilir. Zira İslam dini güçlü ilkeleri ve mantıklı öğretileri olan bir dindir. Gerçek bir Müslüman bu tür ortamlarda inancını daha iyi tanıtabilir ve delillere dayanarak sorulara cevap verebilir. Üstelik İslam dininin öğretileri aklın yanı sıra insanların fıtratı ile de uyumludur. Kur'an-ı Kerim, Nahl suresinin 125. ayetinde İslam'ı tebliğ etme yöntemi hakkında şöyle buyuruyor: Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir.
Yine birçok ayet ve rivayette Müslümanlar hoşgörüye, barış ve uzlaşmaya davet ediyor. Nitekim Bakara suresinin 208. ayetinde şöyle okumaktayız: Ey iman edenler, hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Buna göre İslam dininde yersiz şiddet ve çatışma şeytani bir amal olarak telakki ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in bu net ve açık görüşü Vahabi sapkın teorisinin uygulamaları ve batının İslam düşmanı medyasının yaptığı propagandalara %100 aykırıdır. Fakat bu iki zümre arasındaki fark şu ki sapkın Vahabiler cahil ve bağnaz insanlardır. Fakat Batı medyası İslam dininin sağlıklı bir ortamda hızla yayılabildiği için bu semavi dine karşı propaganda yaparak insanları yanlış bilgilendirmektedir.
Batı dünyasında Müslüman olan kadınlar bu süreçte ve daha sonrasında bir başka önemli sorunla da karşılaşıyor. O da şu ki Batı medyası İslam dininin kadınlara değer vermediği ve onlara zulmettiği yönünde propaganda yapıyor. Oysa İslam öğretilerine bakıldığında bu semavi dinin kadınlara ne denli yüce bir konum tanıdığını ve onlara büyük haklar ve sorumluluklar belirlediğini gösteriyor.
İslam hakkında ve özellikle kadınların konumu üzerine araştırma yapan Julia Mukelati şöyle anlatıyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulüm etmediğine, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınına onur duyuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı ve Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini ele almak istiyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği, onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar.
İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, Yaradan'ı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilebilecek bir mesele değildir.
Yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacaktır. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız.
Hazreti Ali aleyhisselam bu konuyla ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. Evet değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen ibare kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp bir hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması anlamına geliyor. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamına alır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada kalması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içermektedir. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok mesele de insanların yolunu aydınlatacak ve hatalara düşmesini engelleyecek ibretler içermektedir. Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve psikodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor.
Kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı, hatta ilgi bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini heder etmiş insanlar olurlar. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerini rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları da görmekteyiz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısında itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler birçok, benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir aslında. Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikle bir işe girmezler. Bunun tam tersi temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bu tür insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin bir çoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin, dünya kadar servete sahip olan, cinler ve insler hizmetinde olan, hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahu Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi.
Bir başka Kur'ani hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi. Böylece ağır ilahi gazaba düçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi bir başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici, öğüt dolu hikayelerdir. Bu hikayelerde ise Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikaye anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek, böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'ani hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresinin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekte onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların entrikalarının suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve benzeri gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olaylardan ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. Yersiz gurur ve bencillik esiri olmayan bir insan, ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan, bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya koyar. Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı, insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi, başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu ve yönteme sahiptir. Örneğin iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biri sayılır.
Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer. Günlerden bir gün iki adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğeri ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu.
Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve öfkelendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarı sırrı ise zor değildi. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. Fili torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafına topluyordu. Balıklar ise bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp avoluyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avlamıştı. Ancak daha genç olan tecrübesiz adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boşa harcayıp hiçbir balık avlayamamıştı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi, özellikle de gençleri, yaşlılar ve deneyimlilerden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. İşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında
daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا صدق الله العلي.